Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Kamsız. Yanımda her zaman olduğu gibi Levent Pekcan var. Nasılsın Levent abi?
Merhabalar Murat. Biraz sıcaktan muzdaribiz.
Evet,
o yüzden sezonu açıp klimayı başlattık. Çünkü ışıklar falan da var. Bir gürültü, uğultu geliyorsa kusura bakmayın. Yaz modeli bu.
Maalesef. Evet.
Hani burası profesyonel TRT stüdyosu olsa orada gizli havalandırma falan var, tavan yüksek de bizde normal öyle herkesin evinde olduğu olan klimadan olduğu için haldır huldur çalışıyor.
Evet. 14-19 Mayıs arasını konuşacağız.
Evet.
Gündem numaramız da 20 oldu.
Evet. Tam 19 Mayıs'a,
denk geldik. Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı.
Spor Bayramı, evet. Cumartesi gününe denk geliyor.
Valla.
Kutlu olsun.
Evet, kutlu olsun da bir yandan da Atatürk, gençlik ve spor, bunların Türkiye'de değerinin yeterince verilmediğini düşünüyorum Levent abi.
Gençlik şöyle hani oy verecek yaşa gelince değerli oluyor da oy vermek için erkense o zaman fasulyeden o zaman çok ya, kale alınmıyor.
Esas sorun
şu. Sporda işte spor dediğin futbol.
Mesela örnek spor sayfası yapıyorum ben diyor. Bir bakıyorsun %100 futbol.
Futbol sayfası yapıyor. Şimdi, ne yapsın gazete de öyle.
Öyle. Şey kötü abi şimdiki gençler için de spor e-spor olma yolunda gidiyor. Biz evet. Biliyorsun itiraz ediyoruz buna. Onlar hani kendilerine bir de atlet diyorlar ya.
Ya ben onu bir türlü içime sindiremedim.
Şimdi biz şeye karşıyız. E-spor diye bir şey oldu ve gidiyor hani yükseliyor.
İnkar edilmez bir
tabii.
Kavram.
Ama e-sporun spor olma kısmında bizim biraz itirazımız var. Çünkü sporun insanın vücuduna bir faydası var.
Evet, 130 kilo olunca sporcu sporun sporluğunu sorguluyorsun.
Yani sporla sağlık paralel giden evet. Şeylerdir normal şartlar altında. Evet. Ama yani bu
minimum hareket içeren bir spor.
Yani
belki alışması zor. Hani belki bizim için anlaması zor. Derler ki satranç da spor. Doğru. Doğru. Hani tartışılır. Ben onu da aynı şekilde tartışıyorum. Hani kafayı çalıştırıyorsun tamam ama yerinden kıpırdamıyorsun. Bunun tartışması hiçbir zaman bitmez. Adam diyecek ki biz orada yerimizden kıpırdamadan sporcudan fazla kalori yakıyoruz beynimizle. Bir şey diyemezsin. Doğrudur, değildir bilemem.
Yine de abi ben birazcık konuşuyorum. Bu şimdi bakan yani diyordum ya geçen federasyonu falan oldu.
Kuruldu.
Beklenti şu hani çocukların e-spora yönelen çocukların sağlığı da bir şekilde kontrol edilsin. Yani çünkü onları gerçekten kümesteki tavuklar gibi kapatıp hareket ettirmeden 10 saat 20 saat bilgisayar başında durmalarının sağlandığı yerler var.
Ya çünkü o iş hemen bir geçim kapısı haline geldi ama oynayan için değil. Bir takım işte o tabii. İşin de baronları ortaya çıktı. Böyle adam atölye kuracağı parayı filanca e-spor takımına yatırıyor falan filan. Bir garip bir ekonomi dönüyor orada. Bilemiyorum hani ne olacak. Evet o şeyi kimse konuşmuyor. O gençlere bırak okulu okuyup da ne olacaksın gel şurada World of Tanks oyna baskısı yapılıyor mu? Bilemiyor. Konuşulmuyor bunlar. Artı daha önce birkaç kez söyledik bu çok yeni bir şey. Bu oyuncuların hiçbiri 30 yaşında değil. Hani genel anlamda konuşuyorum. Bir tane filancası 35 yaşında diye itiraz eden çıkar kesin. Genel anlamda konuşuyoruz. Bunların hepsi 20'li yaşlarda ve birinci nesil adamlar.
Evet.
Bunların öncesi yok. 35 yaşında ne olacak bu zamanın e-spor yıldızları? Bilmiyoruz. Normal sporcu da zaten o yorumcu oluyor hepsi falan ya.
Ya evet. İşte. Tekrar kutlu olsun diyelim.
Aklımızın bastığı işler değil. Evet, 19 Mayıs kutlu olsun.
Şimdi bizim tarafta da hep söylüyoruz. Biz şimdi Plus işine girdik. Ama hani şu ana kadar daha işte bir ayı dolmak üzere. Çok şeyler yapamadık. Çünkü bir yandan bunların hazırlığı gerekiyordu. Yeni yeni başlıyoruz aslında. İlk de bu Plus fırsatları kısmı.
Ya şimdi tabii şöyle bir şey var. Firmaya gidip pazarlık etmek için bir üyen olacak ki.
Evet.
Hani ben şu kadar üye toplayacağım da ondan sonra olacak öyle diye hayal yok. Satamıyorsun. Adam çek git diyor. O yüzden bazı şeylerin önce üyelerin toplanıp sonra onun verdiği güçle
aynen
adamın
öyle.
Önüne gitmek gerekiyor. O yüzden biraz ilk ay bir belirsizlik dönemi oldu.
Evet. Ama şimdi bir hani artık gerçeğe dönüşmeye başladı.
Evet.
Bir fırsatlar sayfası hazırladık. Onun altyapısı da bayağı işti. o kuponların girilmesi, nasıl dağıtılması falan. Şu anda bu video yaptığımız sırada 3 tane fırsatımız var. Birisi Play Store.
Tamam.
Oradan 100 liralık oyun aldığın zaman 20 lirasını indirtecek.
Tamam.
Bence fena bir şey değil. Çünkü hani biz de zaten 15 liralık üyelik satıyoruz. İşte 20'sini bu şekilde iade edebilsek fena değil.
100 lira da 20 lira. Yani bir oyunda, pahalı bir oyunda 20 lira, evet, indiririm.
Ki oyunların hepsi artık çıkan yeni oyunların 100 liranın çok üstünde olduğunu düşünürsen.
Evet. Evet, 20 lira indirim.
İtopya'da bak bu da güzel bir indirim. %5 site genelinde.
Evet.
Yani burada bir kategori falan yok.
Sitenin bilişim ürününde.
Evet, %5 indirim yapıyor. O da güzel. Arzu'ndan da %30 indirim var.
%30 cazip. Arzu'nun kendi mağazasında.
Kendi mağazasında.
İşte o da biz geçmişte incelemelerini de yapmıştık. Ütüden tost makinesine.
Her şey var.
Her şeyin olduğu bir mağaza. Artacak bu indirimler, evet, bu fırsatlar artacak. Bu da bir şey.
Bir hani şey tabii.
Tek başına biz bunu sunmuyoruz tabii.
Şunu soranlar
da
oldu.
Bir şey.
Hani onu da baştan söyleyeyim. Mesela buradan alışveriş yaptığınız zaman TeknoSeyir oradan bir pay kesinlikle almıyor.
Yok, bunlar sizin indirimleriniz.
Evet. Evet.
Öyle bir şey olsa söylenir.
Tabii öyle bir şey yok burada.
Burada size firmanın sağladığı bir indirim.
Biz yeni şeyler eklediğimizde
biz şeyin pazarlığını yapıyoruz. Bizim okuyuculara bu indirimi verin pazarlığını
aynen
yapıyoruz.
Öyle. Aynen öyle. Tekrar hatırlatalım. Plus'a da abone olmak isteyenler şu an abone olabilirler. Bu yayını da Plus olmayanlardan bir gün önce izleyecekler. Ya da başka bir de işte Plus abonesi olmayanlar bu yayını bir gün sonra izliyor.
Evet, ama pazar günü izlemiş
pazar
oluyor.
Günü izliyorlar. iTunes'tan ya da podcast uygulamalarından bizi ses olarak dinlemek isterseniz o herkese aynı anda, evet, sunuluyor. Şimdi girelim. Google bulut depolama hizmetinin adını değiştirdi. Bazı paketlerin de fiyatını düşürdü.
Google One yapmış.
Google One yaptı, evet.
Ama drive.google.com ya da Google Drive aynen çalışıyor.
Duruyor,
bu
tabii.
Ayrıca onun parayla sattığı hizmet.
Evet.
Onun adını Google One yapmışlar. Hep aynı şeylerde dolanıyor firmalar. One 360,
şey
365.
Bak, doğru. 1 terabaytlık depolamayı kaldırıyor. 2 terabaytı onun yerine getiriyor. Fiyatı da 19'dan 9 dolara düşmüş.
Evet.
Orada öyle bir değişiklik var. Bir de işte ismini değiştirmiş.
Güzel. Tabii, Türkiye'de upload hızları yetersiz olduğundan öyle bir bulutta 1 terabayt depolama hizmeti alıp da kullanabilmek
zor.
Çok az kişinin
fiber olmayana
yararlanabileceği bir şey.
Fiber olmayana zor.
Benim aklıma yatan bir şey. Çünkü her zaman söylüyoruz. Evde depolama cihazına, external diske bilmem ne yedek alıyorsun. Hırsız gelir hepsini çalar.
Hı hı.
Hani olmasın tabii de hani ev yanar hepsi gitti.
Evet.
O yüzden bir farklı bir yere, farklı bir adrese verileri atabilmek benim de çok istediğim bir şey.
Bir de şöyle düşün abi. Her şey de gigabaytlarca yer kaplamıyor. Mesela bir fotoğraf arşivi
hani
desen.
Yazdığın yazılar ne
desen,
kadar tutacak?
Evet.
İki disket aslında hani tutacağı yer.
Yani.
Onlara ya mesela şey yapanlar falan var. Bence güzel. Kendi kendine mail atıyor adam.
Hı.
Tamam hani hiç yoktan iyidir.
Hı hı.
Hiç yoktan iyidir. Çünkü öbür türlü bilgisayar bozuldu. Bütün veriler gitti. Hiçbir şey iz kalmadı. Burada hiç olmazsa eğer hatırlarsa kendine mail attığını,
hı hı,
ya da nasıl attığını hatırlar da aratabilirse.
Doğru.
O da bir şekilde bulut depolamadır aslında.
Öyle.
Şey ayrı bir tartışma konusu. Benim dokümanlarım Google'da duracak. Olur mu olmaz mı? O ayrı bir tartışma konusu. Evet, o da saygın bir,
hı hı,
kaygı ama ayrı bir konu.
Evet,
o da var.
Öyle. Ya bir de şey var abi işte mesela Google Amerikan firması. Senin ülkenin Amerika ile arası bozuluyor. Adam o hizmeti kesmekle tehdit ediyor biraz ya da kesiyor.
Artık orada oturup düşüneceğin şey şu. Turkcell'in Lifebox'ına güvenmiyorum da Google'a güveniyorum. O zaman bu niye böyle olmuş? Biraz bunu düşünmek lazım. Bunu güvendiğin için suçlu değilsin sen. Niye bu böyle düşünüyorsun?
Evet.
İşte sonsuz açılım var böyle. Düşündükçe
doğru,
yeni bir şey açılır. Fraktal doğru gibi.
Google Chrome'da artık güvensiz sitelere uyarı çıkaracak. Normalde hani bu
ya
site...
Ya o da ona uyarı çıkaracağım, buna uyarı çıkaracağım. Google'da yani internet kendi istediği gibi olacak diye cehenneme çevirdi. Bu ne şimdi? HTTP'yi artık güvensiz... Şimdi ne?
Şimdi şu var. HTTPS güvenlidir yazısı çıkartırdı ya, uyarısı çıkartırdı ya ikonu.
Tamam.
Şimdi ama diyor ki herkes HTTPS oldu zaten. Hani
tamam,
bir anlamı kalmadı. Artık ben güvensiz sitelerde sadece HTTPS olmayanlarda sizi uyaracağım diyor. Eskiden tersiydi.
Hadi bakalım. Bilmiyorum, o uyarıya bakıp da o gireceğiz diye girmeyen var mı? Bazen ne oluyor? HTTPS sertifika hatası falan çıkıyor.
Ben o zaman devam
etmiyorum. Aşağıda add exception diyorsun, giriyorsun.
Şöyle devam etmiyorum. Eğer ödemeyi, bir şey ödeyeceksem o siteye ödeme için girdiysem ve sepette o çıkıyorsa ben kesinlikle devam etmiyorum. O da firmanın çünkü amatörlüğünü gösteriyor bence. YouTube Red hizmetinin adını Premium yaptı.
Hiç olmazsa ne olduğu anlaşılıyor artık.
Bir de şey var şimdi.
Reklamsız bu Red.
Evet.
Aylık bir para veriyorsun. YouTube'da reklam çıkmıyor.
Evet.
Yayıncılara da
az bir şey para veriyor.
3-5 bir şeyler veriyor YouTube. Çünkü o evet. Adamın da gelirini kapamış olduğu için bir para ödüyor. Turkcell, bizim Turkcell'in yaptığından farkı, Turkcell üzerine para alıyor ve yayıncıya falan da bir şey vermiyor.
Evet.
Reklam engelleme hizmetiyle.
Doğru.
Ben onu denedim geçen haftalarda. Hı. Yamuk yumuk çalışan bir şey. Bazı yani konuşmuşuzdur zaten. İkinci kez konuşmayalım aynı şeyi. Bazı Hürriyet'in bütün reklamları çıkıyor. Milliyet.com.tr'nin bütün reklamları engelleniyor falan. O 3 liranın bile karşılığını vermeyen bir hizmet.
Güzel. YouTube müzik, bir de biliyorsun YouTube'da müthiş bir müzik arşivi var aslında.
Evet, aradığın zaman her parçayı
her şey var orada.
Hatta full albüm.
Evet, albüm buluyorsun. Hani sen yapsan ben yapsam telif anında yiyeceğimiz şeylerde inanamıyorsun nasıl olduğuna.
Evet.
YouTube müzik servisiyle o işe de girişmiş. Bunlar da ülkelere açılacak. Evet. Bir de şey var abi, herkesin istediği arka planda çalışsın YouTube. O mesela yok. Paralı hizmette satıyor onu.
Ya siz, derdin müzik çalmaksa Spotify falan gibi
işte rakip olacak
güzel ona. Çözümler var aslında.
Diyor ki benim arşivim daha güçlü. Hani çünkü işin bir de hani video kısmı da bunda.
Arşiv daha güçlü kısmı tartışılır ya. Çünkü her şeyin klibi, videosu bilmem nesi yok ki. Hani Spotify'ın arşivi, yani kaç tane Neşet Ertaş var Spotify'da, kaç tane Neşet Ertaş var YouTube'da. Hı. Şey ne olacak? Bir sürü şey. Yine işte rahmetliden açıldı söz. Neşet Ertaş'ın videosu. Giriyorsun diyor ki ailesi kaldırttı onu diyor. Firması kaldırttı diyor. Spotify'da hiç olmazsa anlaşması yapılmış, şey yapılmış. YouTube'da kendine öyle playlist yapıyorsun, müzik listesi yapıyorsun. 2 ay sonra gir, 1/3 yok videoların. Kimisini diyor ki yükleyen diyor vazgeçti, sildi bu videoyu. Kimini diyor işte plak firması diyor kaldırdı, mirasçısı kaldırdı bilmem ne. Spotify'da liste yapıyorsun, hiç olmazsa duruyor. Yani bir YouTube müzik ne sağlayacak ben bilmiyorum. Şu olabilir, dersin ki şimdi biz hala müziği müzik olarak dinliyoruz. Hı-hı. Daha genç insanlar için müzik klibiyle birlikte var. Hani onlar için tatmin edici olur dersen bilemem.
999 yine Spotify'ın karşısında konumlandırıyor kendini. E tabi bu da lisans sahipleriyle Spotify'ın yaptığı gibi anlaşma yapacak mecburen.
Yapacak da ben inanmıyorum arşivin daha büyük olabildiğine. Artı şu da var. Bu şeyi teşvik ediyor o zaman. Müziklerin yükler. Çünkü şöyle hani her grup ya da her grubun ajansı bütün şarkılarını şeyini YouTube'a yüklemiş değil. Öyle bir şey yok. Zaten dediğim gibi hani kaç şarkının videosu var falan. O zaman işte yani bugün YouTube'da müzik arşivi süper diyorsun da o izlediklerinin çoğu aslında olmaması gereken şeyler. Lisanssız yüklenmiş şeyler. O zaman YouTube onlardan ekmek kapısı kendine yaratıyor. Yani bu çok garip bir şey.
Evet, göreceğiz bakalım uygulamasını. Yani korsandan medet umacaklarını zannetmiyorum ben. Başlarını çok büyük yakarlar.
Valla dediğim gibi bizim arşiv daha büyük falan diye benim önümde demesinler. İnanmıyorum çünkü öyle bir şeye.
Intel Z390 sayfasını yayına almış. Tabii zamanından önce almış. Onu da
tam bir şeye dönüştü bu da. Hani komediye evet. Dönüştü aylardır. Yok sızdı. Yok kutunun bilmem nesinden sızdı. Şimdi de Intel'in kendi sitesinden sızmış. Zaten sızan görselin tarzı falan da Intel'in evet. Renkleri, Intel'in fontları, şeyleri. Ya şunu söyleyeyim. USB sonunda USB 3.1
Gen 2 olan ama.
Yonga setinin içine geliyor. Hı. Çünkü bu işlemcinin yonga setinin kendisine eklenmeden hiçbir zaman tam olarak yaygınlaşmıyor. Bunu bekliyorduk. Sonunda olmuş. Z390 da tabii. Bunun, evet. Şimdi bunun bir de mutlaka alt sürümleri B, H, o sürümleri gelecek. Şey, biraz daha kısılmış.
Ne diyorsun? O baktığın zaman şekilde wireless AC adaptör diyor.
Evet, o da artık eskiden hani desktop'ta wireless olmazdı. Hmm. Mini ITX boardlarda oluyordu. O da işte miniliği falan hatırına. Artık Wi-Fi anakartın üzerinde standart geliyor. Bu ya. Şeyde falan da işte en son baktığımız bu X470 anakartta falan da öyleydi. Wi-Fi artık anakartın üzerinde geliyor. Desktop'ta da
Bluetooth 5 geliyor. Geliyor.
Ve yüksek Wi-Fi geliyor. Hani öyle şeyde değil. Uyduruk bir şey değil. Gayet kullanılacak. Yani masaüstü bilgisayar bile artık hani kimse ethernet kablosu çekmek falan evin içinde, ofisin içinde, sağda sola halının altından geçen kablolar falan kimse bunlar istemiyor tabii, tabii ki. Wi-Fi'nin rahatlığı görüldü. İnsanlığın evlerinde güzel Wi-Fi router'lar, modemler var. Yayıldı aradan geçen sürede. Kullanılacak artık. Z390 tabii buna 8. nesil bir işlemci, evet, üzerine lazım.
Tabi orada şey haberde de diyor ama onu da zannetmiyorum. Hani Canon Lake çıkacak ya şimdi. Bu 490 onda mı çalışacak? Onun işte platformu olacak. 390 pardon. Yoksa geriye uyumu da olacak mı kısmı?
Şimdi Intel'in yayınladığı görüntüde 8. nesil işlemci diyor yukarıda. Ama o hani 8. nesli öne çıkartmak için mi öyle yazıldı yoksa şart mı bilmiyorum tabi. Bu hala siteye eklenmiş resmi bilgi değil bunlar.
Bu arada Canon Lake demişken oradan da bir işlemci artık ama bu şeyde sitesinde ekli. Core i3-8121U olarak gözüktü.
8. nesil. Bu düşüktür bu işlemci.
Düşük i3 zaten. Çekirdek sayısı falan da 2 tane.
32-17 mi ne vardı bende işlemci i3. Onun serisi bu dibi. Dibi.
Ama işte Canon Lake. HTC blockchain tabanlı bir telefon üretecekmiş, hazırlıyormuş.
Üretmese ayıp ederdi zaten. O da işte hani powered by blockchain bilmem ne bir şeyler sıkılıyor tabii ama ne kripto para cüzdanlarına telefonun kendisinden,
evet,
destek. Aynı zamanda işte bu kripto paraların akışında bu telefonlarda birer nod gibi, bağlantı noktası gibi iş görebiliyor,
evet,
falan.
Evet, evet, evet.
Bunu ister miyim ben? Hani niye telefonum bütün gün birilerinin parasının kaydını iletsin, şey yapsın ki ben pili uzun gitsin istiyorum. Trafiğim, kotam gitsin, bana git gel kalsın istiyorum. Böyle bir şey ister miyim? Ama işte haberde de belirtiyor. Bu bir moda. Firmalar arasında bir firmalarda da şey var hani birisi yaptı biz niye yapmıyoruz, aman geç kaldık olayı var. Abi, böyle bir girişim yapmışlar. Bir zararı yok ama HTC ülkemizden çıkmış geri durumunda bir firma.
Hani, geri geliyor abi şu an.
Ama geliyor hani.
Ofisi falan tekrar yapılandırıldı.
Şimdi HTC'nin biz normal o U11 falan telefonunu görmedik ki bunu görelim.
Görmedik. Göreceğiz bundan sonraki, öyle diyor HTC. Ben Türkiye ekibiyle tanıştım yenisiyle.
Selamımı söyleseydin.
Söyledik.
He. M8'den beri herhangi bir HTC telefon gördüğümüz yok.
İnşallah değişecek bundan sonra.
Umarım. Umarım.
Ama bu telefonu Türkiye'ye getirirler mi? Ben ondan şüpheliyim.
Tabii bu zaten özel bir şey.
Çıkarsa ya. Abi şey ya işte blockchain şu an en çok aratılan kelimelerin başında.
İlla ki bir blockchain koyacaksın için içine. Aramalarda çıksın.
Biz bile şunu blockchain gündemi yapsak şu videonun başlığını, sırf başlığını. Powered, iki katına
powered by
çıkar.
Blockchain.
Tamam. Evet.
Olsun olmasın. Sen bir blockchain yaz. Araya, evet, da bir potansiyeli sonsuz falan bir şeyler serpiştir. Gider.
Gider.
Günümüzde gider.
Şimdi geçen haftanın olayı ZTE'nin Amerika'nın banlaması yüzünden işi bırakma noktasına
dükkanı
gelmesiydi.
Dükkanı kapatıyorum dedi Trump da.
Fakat
bir kolaylık gösterelim.
Şu anda
çok,
bile.
Çok kişi işsiz kalıyor.
Evet. Şöyle bir şey var abi. Çin'le Amerika şu anda masaya oturup bu genel olarak bütün ticari ilişkilerini gözden geçiriyorlar. Bu da onun parçalarından biri aslında. Yani o ticari anlaşmalar bir anlaşmayla sonuçlanırsa ZTE'yi kurtaracaklar belli.
Ya öyle şimdi Trump, tabii Trump enteresan, Twitter'la ülke yönetiyor. Evet. Twitter'la dünyaya açıklamalar yapıyor. Burada da ya ben emir verdim bu iş halledilsin, hallolacak diye zaten bir şey yazdı. İşte bir şekilde ZTE'yi kurtaracaklar. Tabii çok büyük firmalar, bunları şey yapamıyorsun, ha kapandısın gitsin benim derdim değil diyemiyorsun. Sen de onlardan mal alıyorsun, teknoloji alıyorsun, iş yaptırıyorsun falan filan. Öyle hani olmuyor, aşağıdaki köfteci değil kapanan.
Evet, bir anlamda da şey gösteriyor.
Küresel firmalar hepsi.
İşte o pazarlık masasında elindeki kartlar. Adam diyor bak ZTE'yi affederim, hani sen de şunu yap.
Tabii. Ya işte zaten... Biz şey söyledik her zaman, bunların her zaman bir ekonomik savaş boyutu var bu kararların, baskıların, şeyin Amerika-Çin arasındaki bu dansın. Şey de bu, hani yok şöyle İran'a yardım etti, bilmem ne yaptı, affetmem, şey yapmam, yakarım, ederim. Bir hafta sonra ya kolaylık gösterelim falan. Ya bırak ya.
Ya şey Kuzey Kore'nin başındaki adamcağıza roket adam dedi, bir sürü isim taktı Kim Jong'a.
Evet.
Sonra ne oldu? Şimdi nereden şey kardeşler zannedersin.
Şimdi geçen hafta yine bozuştular onlar görünüşte ama evet. Bakalım.
Amerika'da bir servis cep telefonlarının yerlerini buluyormuş pingleyerek şeyden. İşte şey bütün servis evet. Sağlayıcıların kulelerinden. Böyle, ve bunun bir demosunu koymuş sitesine denensin diye. Fakat bir programcı şeyi fark etmiş. Hiç böyle çaktırmadan firmaya herkesin yerini bulabildiğini fark etmiş. Denemiş de. Yani bir kontrol mekanizması falan koymuş firma oraya. Hani işte SMS kaydını yapıyorsun sana işte bilgi geliyor, şifre vesaire. O şey prosesi tamamen atlayarak bir iki sitedeki açığı kullanarak.
O yer bulma evet, motoruna erişmiş. Yolunu bulmuşlar.
Şimdi herkes şunu soruyor. Şimdi Amerika'da şey... servis sağlayıcının telefona ulaşması bir zorunlulukmuş bir felaket anında. O işte telefona nerede olduğunu bulacak.
Adamın yerini bulmak için evet.
Dolayısıyla buna bir şey diyemiyorlar ama işte böyle bir herhangi bir firmanın bunu bir servis haline getirmesinin yasallığı şu an tartışmaya açıldı bu olay üzerinden. Tabii bunlar hemen kapattılar şeyi.
Şimdi tabii bu firmayı bilmeyen varsa da bu olay sayesinde öğrenmiş oldu.
Evet, aynen. Ama adam hani şey diyor, çok net bir şekilde bütün telefonları pingleyebiliyoruz diyor. Ve yerini çok böyle bayağı bir nokta hassasiyetine yakın buluyormuş.
Şey buluyorsun bir kere zaten baz istasyonundan o baz istasyonunun kapsama alanı içinde olduğunu buluyorsun. Sonra da başka baz istasyonlarına tabii bir telefon başka baz istasyonunun da aynı zamanda kapsama alanında olabiliyor. Zaten öyle iki tane falan istasyon, üç istasyon oldu mu tam yerini bulursun. Evet. Tam yanı bulursun, bir şekilde bu sistemi tersten çalıştırıp ürün haline getirmişler demek ki.
Evet. Ama gizleyememişler işte, halka kapatamamışlar tam. Adam da keşfetmiş açığı.
Bilerek yapılmıştır bu ya. Peki. O açığı açıkçası hani adam keşfedecek. Sen mi, sen hiç düşünemedin mi diyeceksin. Ya da o adam onu keşfedene kadar orayı kurcalayıp duracak. Sen bu senin sistemini bir kurcalayan bir şey var. Bu bu şekilde kayda düşer. Hani illaki öyle birinin durup da ekran başında birisi kurcalıyor demesi gerekmiyor. Bu logundan şeyinden hani bunu bir şekilde sistem sana haber verir zaten, anlatır zaten. Ya ben dedim ya bence bir inandırıcılığı yok. Neyin nesiyse.
Evet.
Sonuçta şeyse böyle kaygıların varsa cep telefonu kullanmayacaksın.
En kesin
hiç çözüm. Kullanmayacaksın. Yok beni bulacaklar, takip edecekler falan filan düşünüyorsan hiç kullanmayacaksın. Görüyorsun çünkü telefonun var olması yetiyor.
Yetiyor.
Yetiyor.
Evet. İçinde Android varmış, iOS varmış. Bu konunun
yok canım, hiç alakası şey, yok. Hani şey de olsa bu telefon... Kaç yıllık Nokia'da olsa, en güncel telefonda olsa değişmeyecek. Şebekeye bağlıysa konuşuyor işte şebekeyle.
Öyle.
Normal.
Amerika'da ağ tarafsızlığı tartışmaları da sürüyor. 11 Haziran'da devreye girecek şeyler.
En son işte ağ tarafsızlığını kararlar. Yıkacak evet. kararlar alınmıştı. Onlar 11 Haziran'da devreye giriyor. Fakat, ama bu hafta ek oturum yaptılar. O işte hani ağ tarafsızlığı korunsun diye karar şey çıktı. Evet. Daha hani tek diyorlar bu kararın çıkması yetmiyor ama
ya ben şey
olumlu bir gelişme olarak görüyorum.
Şeyi takip yani baktım yani nasıl gidiyor o zincir. Gide gide gide gide en sonunda Trump'ın önüne geliyormuş. Ve diyorlar ki Trump zaten bunu istemeyenlerin başında geliyor. Dolayısıyla o yolun sonunda yine karanlık var diyorlar.
Evet, bir şeye bir yere varmış değil ama bir hareket var.
Evet. Nvidia'nın çıkarttığı 4K 144 Hz G-Sync monitörler bu ay çıkıyormuş.
Bu böyle bir monitör yok. O yüzden hani bir Nvidia özellikle ön ayak oldu. Bu 144 Hz 4K monitör.
Evet.
Bir tek boynuzlu at gibi bir efsane oluşturuldu. Sonunda çıkıyor.
Tabii buna nasıl çıkıyor. Bir ekran
bunlar,
kartı?
Bunlar pahalı monitörler olacak. Öyle pek eve gireceğini bekleme. Büyük 27 inç gözüküyor şu anda duyurulan modeller ya da hazırlanan modeller. Ha, güzel mi olur? Güzel olur tabii. Ama alabilecek misin? Sahip olabilecek misin?
1000 nit diyor Nvidia. HDR var bunda.
Evet, o belki en önemli şey. HDR geçtiğimiz aylarda sulandırıldı. Evet. Çünkü HDR ilk başta çıkartılan HDR standartları, HDR bir ekranın HDR destekli olması için gereken standartlar. Yüksek olduğu için televizyonlar, monitörler pahalı kalıyordu. Hatta öyle monitörler olmuyordu. 1000 nit parlaklık. Öyle bir monitör üretilemeyince tuttular şey yaptılar. Display HDR falan diye bir şeyler uydurdular. 600 nite de eyvallah dediler. O olur display HDR 600 dediler falan filan. Sulandırdıkça sulandırdılar. Neyse burada yine bir dönüş var.
Bir bin nitlik en azından evet. bir ifade var.
Evet 10 bit renk falan. Bu sefer bir özüne dönüş var.
Daha onun da hani detayları çok daha dibinde detaylar var. Mesela 400 niti bile hani belli bir oranda belli bir zamanda verebiliyor falan gibi böyle çok alt detayları var o işin.
Öyle, tamam öyle sulandı bu, yani. İşte yani herkesi mutsuz eden kimseye bir şey katmayan bir şey oldu.
Evet.
Çünkü HDR destekli olmadığı halde HDR sinyalini kabul edip bağlı cihazı da kandıran, bende HDR var diye kandıran televizyonlar var. Ne yapıyor? Diyor ki ben diyor sinyali diyor işliyorum. Onun gibi bir his veriyorum diyor evet. falan. Ya git o git. Kimi kandırıyorsun? Ve bu hani öyle merdiven altı markası değil. Büyük markalarda da bunlar var. Sonuçta şeye geliyor olay. İşte o adama itiraz edersen adam diyor ki tamam 1000 nitlik 10 bitlik panel mi istiyorsun? Gel diyor işte bir araba fiyatına. Abi, o var diyor. Onu alamıyorsan onun gibisi HDR gibi DSLR Like vardı bir zamanlar. Onun gibi HDR Like.
Bir de şey vardı. Neydi? HD Ready vardı.
HD Ready vardı falan diyor. 1366'ya 768 laneti hala sürüyor. Hala var.
Şey gibi bir daha abi. Blockchain'in nasıl adı hani güzel diye konuluyor. HDR'i okutuya basmak istiyor adam. Bir şekilde linke eklemek istiyor.
Tabii ki her yerde konuşulan güncel bir şey bu. Adam onu ekleyecek. Şey de bir olay. İşte hep HDR teknolojilerinde konuştuğumuz gibi yani ya HDR var mı var, aktif mi aktif, nasıl aktif, nereden anladın? Yok ki be, parmakla gösterebileceğim bir şey değil ki. O yüzden o artık daha neler HDR'lı, yarın öbür gün adam şurada yarım ekmek kokoreç de satar.
Evet.
Çünkü gösterilebilen bir şey değil.
Ya HD döner mi?
Blockchain teknolojili potansiyeli sonsuz. Uygulaması var mı? Sallantıda.
Nvidia'nın işleri iyi gidiyormuş.
Evet. Karlılık falan açıklandı. Deli sayılar var yine. Bu tabii ekran kartı sıkıntısı. Ekran kartı yükselen fiyatları. Gerçi o yükselen fiyatlar falan doğrudan Nvidia'nın AMD'nin bilançosuna yansımıyor.
Evet. Kart üreticilerine.
Çünkü o yongaların satışı aylar öncesinden belki yıllar öncesinden fiyatıyla falan el sıkışılmış şeyler, satışlar. Dolayısıyla hani onlar öyle çok kolaylıkla tamam sıkıntı var iki katına satıyorum yapamıyor. Yani tabii ki bir karlılığı artıyor, ona da yarıyor ama en azından şöyle sıfır stok, her şeyi, ürettiği her şeyi, çöpü bile satıyor. İlginç bir durum yaşıyor. Tabii ki bilançosuna yansıyor. Ama kartı üretip satan, perakende yapan falan daha şeyde, daha çok
evet
kesesini dolduruyor.
Ve hani onlar geri adım atmıyorlar fiyatlar konusunda.
Öyle ama geçtiğimiz haftalardan itibaren özellikle Nvidia tarafında bir kartlarda bollaşma ve rahatlama dünyada var. Artık hani 1060 falan bulunabilen kartlar, 1070 bulunabilen kartlar. Ha, fiyatlar evet inmeyecek, söylemiştik. Fiyatlar her zaman o, yok fabrikalarda yangın çıkar, yok yonganın üzerine sürülen verniğin bilmem ne fabrikası yanar falan, böyle şeylerle fiyatlar yükselir, hiç de düşmez.
Evet. Düşse de minimal düşer. Yani eski haline dönmez en azından, öyle söyleyelim.
Adamlar Tayland'da mı ne su bastı dediler, disk fiyatlarını bir şişirdiler, bir daha inmedi. O su baskını bilmem kaç hafta sürdü nasıl oluyorsa. Falan filan işte, bellek konusunda daha geçen hafta konuştuk, firmalara dava açıldığını, fiyatların anlaşmalı şişirildiği yönünde. Bilişim sektörü böyle işliyor.
Evet.
Hep kullanıcı kaybediyor.
İngiltere'de polisin kullandığı yüz tarama sisteminin başarısı sıfırmış.
Evet. Bu da bu hani şeyin, gerçek hayatta bu sistemlerin o Person of Interest falan gibi dizilerle ne kadar uzak olduğunun, alakasız olduğunun bir göstergesi. İngiltere evet, kameralarıyla ünlü bir ülke. En çok kameranın olduğu şehirler Londra falan İngiltere'de. Ama polisin kullandığı böyle hiper süper yüz tanıma sistemi bir yıldan uzun sürede iki kişiyi doğru tanımış. %98 oranında yanlış tanıyormuş insanları. İki kişiyi tanımış. O iki kişi zaten tanıdıkları da suçlu değilmiş. Suçlu aranan değilmiş kişiler değilmiş. Başarısı bu. Zaten şey yapılmış hani polislere de, ya güvenmeyin bu sisteme, güvenip de hareket etmeyin falan diye bir bilgi geçilmiş. Bu düzeyde yani. Bu bilgi nereden sızıyor? Bilgi edinme hakkını kullanarak sormuşlar.
Evet.
Bu yanıt gelmiş.
İyi yani.
Gerçek hayat, gerçek hayat böyle ama işte bu sistemler satılıyor, ediyor. Bizde de var, satılıyor, bizde kullanılıyor falan. 3 kuruşa da satılmıyor.
Evet.
Yani, servet karşılığında tabii devletler bunu alıyor, kurumlar alıyor.
Şu anlama
başarı
gelmiyor
bu işte.
Kamera sistemi başarısız olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü şey de var. Hani olay olduktan sonra kameraya bakmak ayrı bir
o
konu.
O başka. Bu yüz tanıma.
Bu yüz tanıma.
Yüz tanıma tanımıyor işte.
Bir veri tabanıyla taradıklarını kıyaslıyorlar suçluları bulabilmek için ama bulunamıyor.
Bulunamıyor. Ya kimse, herkesi yanlış tanımış işte. Yanlış tanımış. İki kişiyi şimdiye kadar, bu kadar zamanda iki kişiyi doğru tanımış, yüzle ismi birleştirmiş. Onlar da zaten aranan insanlar değilmiş. Bu senin için başka şeyde, başka şekilde de tehdit. Demek ki sokakta giderken İngiltere'de polis seni alabilir. 15 kişinin katili diye. Niye? Evet. Makine yanlış tanıdı. Evet. Saçma sapan bir şey. Ha tabii şöyle bir avantajın var. Yani öyle bir ülkede seni sokakta giderken polis 15 kişinin katili diye alıp götürürse ve sonra işte tabii bilmem kaç gün sonra makinenin yanlış yaptığı ortaya çıkarsa sen de devletin anasını ağlatıyorsun.
Evet.
O yüzden zaten işte demişler ki yani buna güvenip de iş yapmayın. O zaman ne? O zaman sökelim atalım. Hiçbir işe yaramıyorsa sökelim atalım. Kaç para ödendi buna acaba? Ya. Bizim yani İngiltere'nin, İngiliz vatandaşları düşünecek, sorgulayacak tabii bunu. Yüz tanıma bu düzeyde. Şimdi Facebook çok güzel tanıyor yüzleri falan ama orada yüklen sabit görüntü, adam vesikalık fotoğrafını yüklemiş zaten.
Tabii canım.
Onu tanımak şey değil, iş değil. Bu kamera tabii hareketli görüntüden, geçer sokaktan geçen adamı tarayacağım. Yani, tanıyacağım
polis
iddiasında.
Polis fiziki olarak şu bir bakkala sorsa bu adamı tanıyor musunuz dese başarı ihtimali daha yani, yüksek yani.
Barda sorar.
Yani barda sorar.
Saçma sapan sistemler bunlar. Paranoyanın yarattığı işler. Ha birileri kazandı ama.
O emin olsun. Oyun gündemine geçeyim. Steam güvenlik açıklarını bulana ödül vereceği bir program başlattı.
Haber değil mi ya? Bu,
herkes yapıyor
bunu. 2 ayda bir, 3 ayda bir tekrar mı ediyor bu?
Herkes yapıyor bunu. Ödülleri de yazmışlar oraya.
Ne?
Merak eden baksın. Rainbow Six Siege Türkçe oluyor. Onun açıklaması geldi.
Bu bir seneyi geç... Kaç yaşındadır bu oyun? Bir seneyi geçmiştir.
3. Benim bildiğim 3 yaşında.
3 yaşında oyun. Tamam, hani Türkçe yaması gelmesine sevineceğim.
Düşünüyorum.
Ama evet, 3 yaşında. Yani bu oyun...
Ay, bu oyun acayip tuttu.
Nereden yani... çıktı bu Türkçe yama işi şimdi bu kadar galiba, eski bir oyuna? Yerli...
Genel olarak hani Rainbow Six olarak tam burada başlıyor da Ubisoft'un belki bir Türkçe hamlesi olarak bakılması lazım.
Çok güzel olur.
Çünkü Uplay de Türkçe oldu.
Güzel olur. İyi.
Bu bir başlangıç gibi düşünülebilir.
Güzel oldu.
Bu oyunun özelliği şu abi, 3 yaşında bu oyun. Fakat zamansız bir oyun. Çok seviliyor, çok tutuluyor. Turnuvaları yapılıyor. Oradan kurtardı yani. E-spora biraz kaydı.
Güzel.
Ben de oynuyorum. Çok güzel oyun.
Ben hiç oynamadım. Nasıl bir şey olduğunu da abi anlamıyorum. Bir Commodore 64'te Hostages diye bir oyun vardı.
Evet.
Projektörün altından kaçıştık.
Süperdi oyun ya.
O FPS gibi bir bölümü de vardı. Ona mı benziyor? Ben anlattıklarınızdan onu hatırladım.
Aslında
hep.
Aslında Rainbow Six'in kendisi oyuna çok benzer. Hani o eskiden hikayesi olan bir oyundu. Bu multiplayer abi. Bunda ve takım oyunu. İki takım ayrılıyor. Konuşarak yapmazsan çok zor işin yani. O yüzden pek sana uymaz.
Evet. O benim için yok hükmünde bir oyun.
Oyunlardan en çok kazanan firmalar listesi açıklandı. İlki Tencent.
Çinli ama bir sürü firmaya sahip, bir sürü şeye sahip olan bir
evet. Mobil oyundan ödeyi, götürüyor.
Grup mu diyelim, ne evet, diyelim öyle. Diyebiliriz. PUBG onun mu?
Yok ya.
PUBG Kore galiba.
Onun değil evet.
Ama yani bilmiyorum ben de.
Sony ikinci sırada 10,5 milyar.
O da tabii PlayStation'ı ile.
O da evet. Üçüncü Apple. 8'de.
Hayret.
Çünkü o da şimdi.
Komisyondan.
Evet. Dördüncü.
Yoksa Apple'ın oyunla hiçbir işi olmaz. Evet. Ama komisyondan.
Dördüncü kazanan Microsoft. 7,1.
Xbox şeyden daha az kazandırıyor demek ki. Apple'ın komisyonculuğundan evet. Daha az kazandırıyor.
Evet. Activision Blizzard 6,5'la sonrasında tamam. Yaklaşıyor. Geliyor. İyi. Bunu bilmiyorum. NetEase firması herhalde bu da mobil işidir.
Ben de bilmiyorum.
Sonra Google geliyor. Bir de o da
tamam,
tabii ki
o
Android.
O da işte marketçilikten, komisyondan.
Sonra Electronic Arts geliyor. Sonra Nintendo, sonra Bandai Namco.
İyi.
Yani oyun üretmektense üretenlerinkini satmak bayağı bir karlı bir iş demek ki. Baksana Apple 3. gözüküyor yani.
Pazarın büyüklüğü o işte. Hmm. Sadece aracısın. Oyunun tüketiciye ulaşmasını sağlıyorsun. Ama yetiyor. Altyapıyı sağlıyorsun. Yetiyor.
Stalker 2 duyuruldu.
Evet, buna da şaşırdım. Bir zamanlar bu seri çok başarılıydı. 3 oyunum var.
Değil mi?
3 oyun olması lazım.
Ekle paketleriyle birlikte.
Güzeldi, değişikti. Bambaşka bir atmosfer.
Evet.
Doğru düzgün bir oyun. Biz daha çok benchmark'ta kullanıyorduk. Oynamaktan çok benchmark'ta kullanıyorduk evet. Da bu başarılı ve kendine özgü bir seriydi. Devamı duyurulmuş. Artık bilemiyorum ne kadar tutar. Tarkovski'nin filmi var biliyorsunuz Stalker. Hmm. Bununla çok uzaktan bağlantılı. Çok uzaktan. Bir de bir Roadside Picnic diye bir Rus iki yazarın bir kitabı var. O daha çok ilgili. Böyle bir seri.
Daha herkesin bildiği Call of Duty serisinin Black Ops'u dördüncüsüyle gelecek. Hikaye evet. Modunu çıkaracaklarını ve Battle Royale modunu ekleyeceklerini söylediler.
Yani PUBG modu
evet, diyebilirsin. Şey var diyor. Hani tek başına oynayanları da yalnız bırakmayacağız. Onlara özel modlar koyacağız demişler
bırak
ama.
Ya bırak.
Olay o değil yani.
Kimi kandırıyorsun? Tamam, okey. Demek ki Call of Duty Black Ops 4 benim hayatımda olmayacak bir oyun. Tek oyuncu modu yoksa. Hele bir de multiplayer'da normal deathmatch falan var mı? Yoksa sırf böyle PUBG mi?
Göreceğiz.
Herhalde öyle bir hata
herhalde
yapmazlar.
Yapmazlar.
Oynayanlar zaten hani sırf multiplayer için oynayanlar var. Onlar için çok bir şey değişmez. Ama hikayesi için oynayanlar için Call of Duty Black Ops 4 olmayacak demek ki.
Evet, 12 Ekim'de çıkacak. Bir de videosu yayınlandı.
İşte her sene bir şey çıkıyor zaten. Bir oyun çıkıyor.
Bu ilginç bir haber. Halo'nun yeni oyunu, yeni bir oyun yapıyorlar ve arcade'de çıkacakmış. Arcade makinesi yapıyorlar.
Evet, yani jetonlu makine çıkıyor. Bu evde oynanacak jetonlu bir şey değil. Fireteam Raven. İlginç, hani co-op oynanacak öyle jetonlu bir makine duyurdu. Demek ki yani birileri lisans aldı, yaptı onu. İlginç. Biz göremeyeceğiz büyük olasılıkla.
Yok, göremeyeceğiz.
Bir de tabii bu sene çok çok çok büyük ihtimalle bir Halo oyunu çıkacak. 6 herhalde çıkacak ama E3 bekleniyor. Bir şey yok. Sızıntı yok.
Evet.
O oyun bu oyun değil.
Değil değil. Yok, bu başka bir şey tabii. Microsoft'tan yeni kontrolcü. XAC.
Evet, bu özelleştirilebilir kontrolcü.
Evet.
Hani istersen sen de yararlanabilirsin ama daha çok hani normal kontrolcüyü tam kullanamayan, hani çeşitli engelleri nedeniyle kullanıcılara çözüm olacak bir şey.
Evet.
Bu senin benim evimize hani girecek bir şeye benzemiyor. Gerek de yok. Ama hani iki elle tutuyorsun gamepad'i, bir baş parmaklarla joystickleri yönetiyorsun falan. Bir standart bir kullanımı var. Tabii kimi adam tek elini kullanabiliyor, kimi adam ellerini kullanamıyor falan. Bu değişebilir cihaz. Buna şey de yapabiliyorsun, ne bileyim joystick, normal joystick falan da buna bağlıyorsun. Bir sadece bir kontrolcü değil, bu karışık bir şey. Öyle bir özel çözüme ihtiyaç duyanlara. Çünkü herkesin de engeli farklı oluyor. Kendine göre oluyor. Farklı düzeyde oluyor.
Evet.
O yüzden işte hani bu da engellilere yönelik çözüm diye şak diye bir şey koyamıyorsun vitrine.
Doğru.
Herkese kendine göre bir şey lazım, her engelliye. Çözüm olursa ne mutlu, çoğu insana şey katar. Hayatına yeni bir renk katar, bir boyut katar.
Evet, aslında düşündüğün zaman her neredeyse hani konsol diyelim belli bir tipte oynamaya seni zorunlu bırakıyor. Hani.
Tabii ki. Tabii ki. Bize şey talepleri çok geliyor. Hani engelliler için teknolojileri inceleyin falan diye. Ama yani bir şekilde nasıl bağlantıyı kuracağımı, nasıl yapacağımı çözemiyorum. Hani isterim ama nasıl değerlendireyim ki şimdi hani o cihazın ihtiyaç duyanların hayatına ne kattığını, yani kendilerinin anlatması lazım bana. Ben onlar gibi şey yapamam. Ben hani katalogdaki yazıyı okurum. Hı hı. Ama görme engelliye o cihaz ne katıyor? İşe yarıyor mu gerçekten? Bilemiyorum. Hani nasıl değerlendirebilirim bilemiyorum.
Evet.
Yoksa biliyorum bizi izleyen, dinleyen, yatağından kalkamayanlar var, görme engelliler var. Biliyorum. Bazen işte yazışıyoruz, ediyoruz, yollarımız kesişiyor. Ama işte o teknolojileri ben nasıl bir anlatım haline getirebilirim daha kafamda çözemedim.
Metro Exodus 2019 yılında ertelenmiş.
İşte bu sene duyurulan iddialı oyunlar birer birer seneye kaldı. Hep böyle oluyor zaten. Geçen hafta daha işte Anthem söz etmiştik. Bir şeyler daha 2019'a gitmişti. Hatırlamıyorum şimdi.
Ben de hatırlamadım.
Şimdi bu Metro serisinin yeni oyunu Xbox One X lansmanında mı öne çıkmıştı? Çok güzel grafikleri falan vardı. Bu da 2019'a gitmiş.
Abi doğru düzgün çeksin, ertelensin, ben razıyım.
Evet, kimse itiraz etmiyor böyle bir şeye. Zaten acayip bir oyun akışı var. Ne para yetiyor, ne zaman yetiyor.
Evet. Gelecek haftanın gündeminde de, oyun gündeminde de Battlefield 5 herhalde damgasını vurur. Çünkü ne olduğunu anlayacağız.
Bir kere bir 5 ağızdan çıktı.
Çıktı, evet.
O isim ağızdan çıktı. 23 Mayıs'ta bir şeyler yayınlayacaklar. Belli olacak ne olduğu. Geçen hafta bir at muhabbeti vardı. Bu hafta artık daha hani elle tutulur bir şeyler duyuruldu. 23 Mayıs önümüzdeki hafta içinde netleşmiş olacak.
Evet.
Artık Need for Speed mi çıkmıyor? O 2 senede bire inmişti. Ve insanların gündeminden düştü Need for Speed.
Son oyunu hiç oynamadım, görmedim bile.
Evet, tabii ki. O hiç gelmedi de bize.
Gelmedi.
Merak da etmedik. Oynamadık zaten. O insanların gündeminden düştü.
Evet.
2 yılda bir çıkmak Assassin's Creed'e yaradı. Need for Speed'e yaramadı. Battlefield de 2 yılda bir çıkıyor. İşte onun da yılı geldi. Bakalım ne olacak? Call evet. of Duty her sene çıkıyor. Değil mi?
Call of Duty hala her sene çıkıyor.
Spor oyunları zaten onlar mecbur. Seri. Numaralı hepsi.
Evet. Önümüzdeki haftalarda da şey başladı. Detroit gündeme gelecek. PlayStation'a özel oyun.
O bir evet. O hazır. O indi insanların makinelerine falan. Beklenen PlayStation oyunlarından birisi.
23 müydü? 24 müydü?
O hazır. Onun dışında başka bazı beklenen oyunlar yine zamanı geldi. Çıkacak. Yaz oyunları.
Bir de öyle bir şey vardı abi. Yaz oyunları. Kış oyunları diye. Şey spor oyunları yaparlardı ya. Amiga'da ya, oynardık.
Winter Games, Summer Games falan. Bir oyunda bir sürü spor dalı vardır.
Yok artık öncelerde.
Bazıları esprili şeylerdir. Hiç hatırlamıyorum. Hani öyle yüksekten atlıyor, denize atlama falan vardı. Taşa falan kafayı vuruyorsun. Böyle. Martı gülüyor. Öyle şeyler vardı. Surf falan. Gerçekten ne kadar onlar olimpik spordur, var mıdır, yok mudur yeri bilmiyoruz. Da hani oynuyorduk. Winter Games, Summer Games. Ne vardı? Skate or Die vardı o seride. Vardı bir şeyler. Joystick'i şöyle sallayarak ya, adam koşturma. Evet. Joystick kırılır. Decathlon.
Decathlon.
Decathlon. Onu ne çözümler bulursun. Kimisi yok dibinden tutar joystick'i sallar. Evet. Kimisi üstten. Yani onu yapabilmek için. O çünkü öyle psikopat bir şeydir ki. Bir de ne vardı? Combat School mu? Aynı şekilde öyle koşturuyorsun adamı sallayarak. Ya olmuyor kardeşim işte. Kol kopuyor, yoruluyor. Bir yandan ilk kez bir oyun seni fiziksel olarak işte yoruyor. Bak e-spor ya, oluyor. Ama bir yandan da o kolu öyle salla salla. Joystick zaten bir süre sonra bırak beni diyor. İflas ediyor.
Bir de şey vardı abi. O şimdi kış olimpiyatları oyunu oynuyorsun. Bir hayatında görmediğin bir şey var. Spor. Ne kuralını biliyorsun, ne bir
tabii,
şeyini biliyorsun.
Curling,
anlamıyorsun ki.
Curling anlamıyorsun. Evet ne bu? Şimdi internetten bakarsın o zaman.
Yok o da öyle bir şansın da yok.
Bazı sporlar hayatta ilk kez gördüğün şeyler. Ama güzeldi, eğlenceliydi. Bir de o oyunlar iyiydi. Hani prodüksiyon olarak evet, falan Commodore 64, Amiga'da falan evet, iyi oyunlardı.
Bir de grupla oynanmaya da müsaitti. Birbirine yarışabiliyordun
evet,
skor için.
Evet. Birkaç oyuncuyu en başta girip joystick arkadaşına veriyorsun, o evet, oynuyor falan. Güzel günlerdi, güzel oyunlardı.
Peki. Bende haberler bu World kadar.
Games mi ne vardı? Boğa göreşi falan yapıyordu. Yani, işte Epic, onların hepsinin firması aynıydı. Böyle. Bu hafta bu kadar malzeme var.
Bu kadar.
Bilmiyorum ne kadar tuttu yayın. Ben saate bakalım, bakmadım. Bakayım. Ama bu hafta bu kadar malzeme var.
Bir saate yaklaşmışız.
Peki.
Peki o zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.